Ayrım 32.
Bu sıkıntılı düşünceler Tassie'yi de yokluyordu. Nimi'nin ölümünü kabullenmekte zorlanırken ikinci babasını da yitirebileceği düşüncesi ürpertiyordu Tassie'yi. Ama generalin diri, aktif ve genç görünümü onu rahatlatıyordu. Engels koltukta otururken ona yaslandığında dağınık bir şekilde uzamış sakalları hafiften beyazlamış olmasına karşın kestane rengi saçlarında bir tek ak bulamıyordu Tassie. Gür saçlarına bakılırsa sen pek çoğumuzdan daha gençsin. Yılların yükünü senin gibi bu denli kolay taşıyabilen biri çok azdır. Sen fiziken ve ruhen dinçsin ve karşına çıkan engellerden kaçmak değil, onları aşmak, onların üstesinden gelmek gibi kutsal bir kuralım var her zaman. Tüm dünya sosyalistleri ve devrimcileri için büyük bayram gelip çatmıştı. Engels 70 yaşına basmıştı. Bu tarih yerkürenin değişik enlemlerinde kutlanıyordu. 28 Kasım Cuma günü Londra'da hava yılın bu zamanlarında hep olduğu gibi kapalı ve karanlıktı. Kısa bir süre önce Engels'in çalışmalarını kolaylaştırmak ve yardımcı olmak için Katsuki'nin eski karısı Louise Regent's Park'a gelmişti. Louise Engels'e duyduğu büyük saygıdan ve onun tüm dünya için ne denli gerekli olduğunu bildiğinden evinde hem bir yönetici hem de sekreter olarak çalışmaya karar vermişti. Helen Demuth'un ölümüyle bozulan düzen onun gelişiyle yeniden kuruldu. Generalin doğum gününde dış kapı sabahtan itibaren gün boyu çaldı. Postaneden onlarca telgraf ve mektup getirdiler. Sosyal Demokrat adlı aylık Avusturya dergisinde Eleanor Marx Evling'in bir makalesi yayımlandı. Alçak gönüllülüğü atasözleri arasına giren Engels makaleyi okuyunca şaka kaldıramayacak ölçüde öfkelendi. O beni tüm ölçüleri aşarak övgüye boğmuş diye küskünlüğünü dile getiriyordu. Burada doğru olan tek şey sakalımın komik bir şekilde tek yöne bakmasıdır. O gün tüm sosyalist gazetelerde Engels'e ilişkin yazılar vardı. Yoldaşlarını ve tüm dünya devrimci partilerinin önderini kucaklamak için Bebel, Liebknecht ve Zinger Londra'ya geldiler. Ve onlara hemen üç büyücü lakabı takıldı. Generalin çalışma odası çiçekler ve hediye yığınlarıyla doluydu. Kitaplar, yazı takımları, pek çok hediyelik eşya ve nihayet tablolar bütün masaları kaplamıştı. Özellikle Stuttgart'tan bir hayranı tarafından getirilen ünlü ressam Reinicke'nin tabloları çok güzeldi. Kendisi de resim yapan ve resim sanatını inceleyen Engels, yağlı boya, pastel ve kara kalem çalışmaların inceliklerinden anlayan biriydi. Bu nedenle onun beğenisini kazanmak zordu. Ancak Reinicke'nin kendisine hediye edilen eserlerinden çok memnun kalmıştı. Engels'e göre bu eserlerde yapay hiçbir şey yoktu ve her şey gerçek yaşamı yansıtıyordu. Engels'in bu bir ziyafet diyerek takıldığı akşam yemeği mükemmeldi. Louis Katsuki, Tassie ve becerikli hizmetçi Engels'in sevdiği yemekleri mükemmel bir şekilde hazırlamışlardı. Özellikle Viyana usulü elmalı turta çok lezzetliydi. Louis'in hazırladığı çörekler bir sigara kağıdından daha inceydi. İçindeki üzüm ve elma ise herkesi kutsal Ren ülkesini anımsatıyordu. Çekirdeksiz siyah üzümlü puding de hiç fena değildi. Schorlemer ve Lesner biranın La Farce'a Bordeaux şarabının hakkını veriyordu. Yemekte çok kez kadeh kaldırıldı ve doğudan ve batıdan gelen telgraflar okundu. Duygulanan Engels bunları gülümseyerek dinliyordu. Fakat birden yüzü asıldı, ayağa kalktı, gözünü düzeltti ve şunları söyledi. Teşekkür ederim dostlarım. Fakat gerçekler her şeyden önce gelir. Bana mal ettiğiniz onurun aslan payı bana değil, Marx'a aittir. Bunu kimse benden iyi bilemez. Bu vesileyle Karl Marx'ı anmama izin verin. Ben yalnızca onun davasını sürdüren biriyim. Kendime mal edebileceğim ve övülmeye değmeyecek küçük paya gelince ben buna layık olmak için var gücümle çabalıyorum. Engels'in doğum gününü Rus devrimcileri de kutluyordu. Engels'in eski dostu halkçı Lavrov kendisi ve yurttaşları adına ona uzun bir kutlama mektubu göndermişti. Plahanov, Zasulich ve Cenevreli diğer komünistler telgraf ve mektuplarla bu en iyi dostları ve öğretmenlerine duydukları bağlılığı, hayranlığı ve minnettarlığı dile getirmeye çalışıyorlardı. Stepyak generali içtenlikle kucaklıyor ve yaşamında böylesine olağanüstü bir insanla tanıştığı için ne kadar mutlu olduğunu gizlemiyordu. Gençler dans etmeye başladığında Engels yanı başında duran Rus'un omzuna sevecenlikle elini koyarak ''Değerli Stepyak, Siz gençsiniz. İnanın yaşadıklarınızdan dolayı yaşam sizi cömertçe ödüllendirecektir. Ama biz yaşlıların da bazı zenginlikleri var. Çağımda neler görmedim ki? Örneğin yalnızca Louis Bonaparte'ın değil, Bismarck'ın da yükselişi ve düşüşünün tanığıyım. Bir değil, çok sayıda camdan idol gözlerimin önünde tuz buz olup dağıldı. Sizinle ortak düşmanımız olan Rus Çarlığı'nın yok oluşuna dek yaşayabilsem ne iyi olur. Bu çok da uzak değil. Kasım ayı geçti. Engels çeşitli gazeteler, partiler ve kişilerden aldığı kutlama mektuplarını yanıtlamayı kısa sürede bitiremedi. Kendisiyle ilgili övgülere teşekkür etmekle birlikte çoğu zaman kendini pek ön plana çıkarmaksızın Marx'ın uluslararası işçi hareketinin gelişmesindeki büyük rolünü yeniden vurguluyordu. Engels her gün Louis Katsuki'ye çalışmalarını ya dikte ediyor ya da notlarını temize çektiriyordu. Gözleri her geçen gün biraz daha bozuluyordu. Sabırlı bir öğretmen gibi günde 2 saat onunla kimya, Fransızca ve Latince çalışıyordu. Öğle yemeğinden sonra dinleniyor, ardından yine çalışmaya başlıyordu. Yatmadan önce 23'ten 24'e kadar Engels ve sekreteri iskambil oynuyorlardı. Önceden generalin oyun arkadaşı Lenchen'di. Monoton iskambil oyunu onu ciddi düşüncelerden uzaklaştırıyor, uykusuzluğuna iyi geliyordu. Ev sahibi yattıktan sonra Louis uzun bir süre ev işleriyle uğraşıyordu. Sekreterlik dışında evin idaresi de onun omuzlarındaydı. Helen de Mut'un kaybından sonra bu çalışkan, akıllı ve duyarlı kadın sayesinde Regent's Park'ta günler yine uyumlu ve disiplinli geçiyor. Bir bilim adamı, bir önder olan Engels'i aralıksız olarak artan çalışmalardan hiçbir şey alıkoymuyordu. Marksizm dünya üzerinde bir güneş gibi yükseliyordu. Baykal ötesinden Avrupa ülkelerine, Kaliforniya'dan Avustralya'ya dek Marx ve Engels'in öğretisinin taraftarları hapisten, dar ağacından, korkmadan partilerde birleşerek mücadele veriyorlardı. Boris Ivushkin'in firarından sonra Anna Bach, Areiskoy'daki köy hastanesinde çalışmasını sürdürüyordu. Aynı anda hem çamaşırcı hem aslı bakıcı ve hem de pratikten yetişmiş bir sağlıkçıydı. İlçe polis müdürünün izniyle ameliyat malzemeleri almak için Krasnoyarsk'a giden ve geri dönmeyen doktorun kaybolması polisi telaşlandırmıştı. Önceleri sürgünler için koşullar ağırlaştı. Fakat bir süre sonra Ivushkin unutuldu. Sürgündekiler el işleriyle uğraşıyor, çocuklara ders veriyor, kütüphane kuruyor, köylüleri eğitiyor ve çeşitli konularda kendilerini de eğitmeye çalışıyorlardı. Anna, ender bulduğu boş saatlerinde bu aralar Sibirya'dan ayrılma izni almak için büyük bir çaba gösteren Davidovskileri ziyaret ediyordu. Kızları büyümüştü ve Anna onlara temel ilkokul bilgilerini vermeye çabalıyordu. Areskoye köyü gelişiyordu. Pazar günleri yerli zenginler iktidar temsilcileriyle birlikte içiyor, küstahça kavga çıkarıyorlardı. Köy yolu üzerindeki restoran harıl harıl çalışıyordu. Sokaklarda yazın taşıma araçları, kışınsa kızaklar hummalı bir çalışma içindeydi. Sonbaharın sonlarına doğru hastaneye yanakları ve çenesi şişmiş orta yaşlı bir adam geldi. Karnındaki dayanılmaz ağrılardan yakınıyordu. Anna onu banyoda yıkanmaya ikna etti. İç çamaşırı verdi ve boş yataklardan birine yatırdı. Ivushkin'in öğrettiklerini anımsayıp ve her ihtimale karşı tıp rehberini de okuyarak hastaya Hint yağı içirmeye, daha sonra da kurutulmuş kuş kirazı eriyeği vermeye karar verdi. Her iki ilaç da hastaya çok iyi geldi. Kendine gelen hasta ona, en çok can yakan şeyin diş ağrısı, sonra da karındaki sancı olduğunu duymuştum ama baş ağrısı da kolay değilmiş. Hayatımda hiç hastalanmamıştım. Hatta sizin de nasıl berbat bir yer olduğunu bildiğiniz Alekseyev tabyasında bile. Orası boydan boya küf içinde dedi. Kardeş bir sürgün olarak siz deyim yerindeyse o mezarlıkta da mı kaldınız? Uzun süre mi kaldınız orada diye sordu Anna hararetle. Doğrusu ben orada yatmadım, görevliydim. Anna irkildi. Siz jandarma mısınız? Eski jandarma. Ben de sizin gibi siyasal sürgünüm. 68'ler davasını duymuşsunuzdur herhalde. İşte ben de o erbaşlardan biriydim. Kınamayın lütfen. Halkın İradesi Yürütme Komitesi ile bağlantıdaydım. Onlara notlar iletiyor, yanıtlarını ulaştırıyordum. Şifreyi öğrendim ve biliyor musunuz, bunun hikmetini çözdüm. Neden bana bu denli dehşetle bakıyorsunuz ki? Ve Anna, Nechayev'in sağ kalmasına, onun halkın iradesi temsilcileriyle bağlantı kurmasına yardım eden ve firarını hazırlayan 68'li jandarmanın mahkemesiyle ilgili hemen hemen bir fantezi gibi görünen bu öyküyü sonuna kadar dinledi. Anna'nın bu yeni dostunun adı Fedot'tu. Kendini öven biri gibi görünmemek için çok az miktardaki maaşıyla Nechayev'i nasıl beslediğini, onunla nasıl ilgilendiğini anlatmıyordu Fedot. İşte böylesine özgün bir insandı. Konuşurken tümüyle bizim köylü ruhumuza seslenirdi. Halkın düşüncelerini, arzularını anlıyordu. Başlarda onu dinlemek istemediğim halde adeta zorlardı. Gerçek bir söz ustasıydı. Sanki benimle aynı evde doğmuştu. Köylünün yazgısını bilirdi ama bir kentli olduğunu söylerdi. Ve bizi yargıladıklarında ben kendimi değil onu savunuyordum. Biz olmasaydık onun sonu olurdu. Sonunda öyle de oldu. Zalimler onu kalede çürüttüler. Çar onu bıçak kullanmadan parça parça etti. Fedot sık sık Anna'ya uğruyordu. 35 yaşındaki bu tıknaz, sağlam yapılı adam komşu köyde demirci olarak çalışıyordu ve rahat yaşıyordu. Anna ona okumayı ve özellikle de zorlandığı yazmayı öğretiyordu. Zeki ve gayretli olan Fedot kendinden geçercesine okuyordu. Adeta bilgiye susamıştı. Askerin uyandırılmış yüreği düşünmek için yeni bilgilerle beslenmeye can atıyordu. Ve Anna tesadüfen öğrencisi olan birinin değişik dersleri bu denli çabuk kavramasından mutluydu. Davidovskilerden, köy kütüphanesinden, diğer sürgünlerden seçerek kitaplar topluyordu. Alekseyev tabyasının bu eski muhafızı çalışkanlığıyla, bilime olan yeteneğiyle onu şaşırtıyordu. Anna, onda öncelikle sadık bir dost bulmuştu. Fedot'un yüreğinde doğan diğer içten ve derin duyguysa kararlılıkla reddetti. İlkbahar yaklaşırken Anna yeniden özgürlüğü düşünmeye başladı. Ömür boyu sürgüne mahkum edilmişti. Onu yalnızca bir firar kurtarabilir ve devrimci çalışmalara döndürebilirdi. Bir gün hastanenin odun ihtiyacını gidermek için Fedot'la birlikte ormana gitmişti. Isı -40 dereceydi. Çimenler üzerindeki kar güneş ışınları altında mükemmel bir şekilde parıldıyor ve kah pembe kah lacivert görünüyordu. Karla kaplı çam ağaçları birer anıt gibi yükselirken şaha kalkmış atları, bahadırları, halk masallarının kahramanlarını, konakları ve vahşi hayvanları çağrıştırıyordu. İşte şu cadı ormanlar devine dikleniyor, kükrüyor diyordu Anna. İşte beyaz bir ayı. Bu denli geniş bir hayal gücü olmayan Fedot, bu ıssız taygada yoldaşının gördüklerini göremiyordu. Sonunda hala sonbahardan kalma kütüklerin bulunduğu orman içindeki açıklığa vardılar. Onları kızaklara yüklemek kolay değildi. Fakat Fedot köyde kendisine verilen kralın oğlu Bova lakabını haklı çıkardı. İşler yolundaydı ve az sonra geri gidilebilirdi artık. Ancak Anna beklenmedik bir itirafla Fedot'u durdurdu. En geç Mayıs sonunda gidecekti. Fedot'un geniş, kalkık ve küt burunlu yüzünde acı, ardından şaşkınlık ve bir endişe ifadesi belirdi. Piskov'da yoksulluk ve sefalet içinde yaşayan ana babasına duyduğu özlem işkence gibiydi. Yoksa sizde mi benimle mi diye sordu tereddütle Anna. Fakat o anda acıma duygusuna kapıldı. Eğer Fedot sözlerinin devamını getiremedi. Anna onun içinden geçenleri tahmin ediyordu. O Anna'ya kendisinin yeterince bilgili, en önemlisi de sevilen biri olmadığını söylemek istemişti. Susarak Areskoye'ye gittiler. Uzaklardan alacakaranlıkta kilisenin kubbeleri ve çan kulesi görünür görünmez Fedot, sizi düşüncenizden vazgeçirmek isterdim. Gidebilecek misiniz? Kadınsınız sonuçta. Vazgeçirmek isterdim ama düşüncelerimi değiştirdim. Elimden gelen her şeyi yapmaya karar verdim. Kafamı koparsalar da yardım edeceğim. Siz böyle bir yaşama hak etmediniz. O günden itibaren Rusça aritmetik dersleri ve çeşitli devrimci kitapların okunması dışında Anna ve Fedot gizli planı tartışmaya da başladılar. Anna mutsuz biten kara zindanı firarlarını iyi biliyordu ve Fedot'a politik sürgünlerin özgürlüklerine kavuşmak için nasıl 10 sajen uzunluğundaki tüneli kazmaya karar verdiğini anlattı. Sajen 2.13 metre uzunluğunda ölçü birimi. ama daha işin başında sonu yokmuş gibi görünen donmuş bir toprak katmanıyla karşılaşmışlardı. Geceleri toprağa yüzü koyun yatarak kazmak gerekmişti. Bir saat içinde tüneli ancak yarım verşok derinleştirebiliyorlardı. Verşok 4.4 santimetreye eşit eski Rus uzunluk ölçüsü birimi. Gerçekten de bu ancak kürek mahkumlarının yapacağı bir işti. Fakat özgürlük tutkusu onlara güç veriyordu. Gardiyanlar her an tüneli fark edebilirlerdi. Bu nedenle karalılar başlangıçtaki fikirlerinden vazgeçtiler. Hapishane duvarının yanı başında çam tahtalarıyla kaplı bir atölye vardı ve onun tavanını delerek firar etmeye karar verdiler. Bu atölyede çalışan mahkumları konvoy halinde getiriyorlardı. Fakat tutukluların ranzalarının altında duran ve onların özel eşyalarının bulunduğu sandıkları kimse kontrol etmiyordu. Yoldaşları firar edecekleri atölyeye işte bu kutularda getirmişlerdi. Çatıdan yere iple inmek zorundaydılar. Hapishane duvarı boyunca sürekli volta atan muhafızın dikkatini dağıtmak kolay olmadı. Ama bu engel de aşıldı. Sandıklarla önce Mişkin'i ve Minakov'u getirdiler ve onlar aynı gece sağ salim özgürlüklerine kavuştular. Yataklarında yoklamalar sırasında gardiyanları uzun süre yanıltmayı başaran maketler yattı. Ancak daha sonra dört yoldaşı gibi kürek mahkumiyetinden kurtulmaya çalışan iki firari yakalandı ve şiddetle cezalandırıldı. Sürgün yerinden firar etmek ise bununla kıyaslanamayacak kadar kolaydı ve Anna başarmayı umuyordu. Kız kardeşi ona yeteri kadar para getirmişti. İyi bir terzi olarak ilçe polis müdürünün nezdindeki ayrıcalığından da yararlanarak Krasnorskaya gitti ve kumaşlar getirdi. Davidovskaya ile birlikte kendisine çeşitli elbiseler dikti. Sürgündeki güvenilir dostları Anna'ya tümenli tüccar Lupunova adında sahte pasaport ayarlamışlardı. Anna'ya belki yeni ufuklar açacak, belki de onu hapishane hücresine geri gönderecek gün yaklaşmıştı. Firar arifesinde Anna hiç olmadığı kadar neşeli ve aktifti. Bir insan acınacak durumdan kurtulmak istiyorsa ve bunu içten, tüm yüreğiyle istiyorsa böyle bir istek başarısız olamaz. Bunlar Petrarca'nın sözleridir, dedi Davidovskaya ve vedalaşırken arkadaşını kucakladı. Gece yarısı Fedot, Anna'yı Arieskoye'den at arabasıyla götürdü. Sürgünler arasındaki doktor, Anna'nın köyde hastalanıp yatağa düştüğünü söyledi. Bir sürgünün ortadan kayboluşunu mümkün olduğunca uzun süre gizlemek gerekiyordu. Ve bu başarıldı. Birkaç hafta sonra herkese gülünç ve aptal görünen Bayan Lupunova bazen at arabasıyla, bazen yaya, bazen de vapurla kazasız belasız Haborska'ya ulaştı. Anna'nın kendisine yardım edecek kişilerle buluşacağı gizli görüşme yeri buradaydı. Çok güç ve tehlikeli engellerin aşılması gerekiyordu. Gizli dairenin sahibi görmüş geçirmiş güvenilir bir insandı. Anna'ya kendi geçmişini anlattı. 60'lı yıllarda illegal bir matbaada Pisarev'in gürültü koparan isyan makalelerinden birini basmış ve bunu yaşamının birkaç yılını kürek cezasında geçirerek ödemişti. Ardından birkaç on yılını da sürgünde geçirmişti. 10 parmağında 10 marifeti olan girişimci bir usta, yorulmaz ve takipçi, altın arayıcısı olarak Lena Nehri'nin yakınındaki geçit vermez bir ormanda altın yatağı bulmuş ve altın şirketinin yöneticisi olmuştu. Ortakları dilekçe ve kefaret vererek ona tüm haklarının iadesini sağlamışlardı. Eski devrimci zengin olduktan sonra da görüşlerini değiştirmemiş ve parasının büyük bölümünü illegal devrim propagandasına harcamıştı. Anna Areskoye'den sınır kentlerine firarıyla ilgili haberler ulaşmasına rağmen polis tarafından yakalanmamasını da ona borçluydu. Devlete karşı suç işleyip firar eden birinin izini sıcağı sıcağına sürme hummasının dinmediği bir ay boyunca Anna Habrovska'da gizlendi. Ama bu bekleyiş Anna'yı fena halde yıpratıyordu. Freiburg'da kendisini en kötü duruma, kürek mahkumiyetine geri dönmeye bile hazırlıyordu. Bu hapisten kaçmaya çabalayan çoğu kişinin başına gelmişti. Ne olacaksa olsundu. Anna her şeyi göze almıştı. Sürgünde ihtiyaç duyan herkesin yardımına koşmuştu. Onlar için çalışmıştı. Ama mücadeleye, büyük devrim davasına katılma düşüncesi onu büyülüyordu. Yol ayrımındaki tereddütleri çoktan aşmıştı o. tek kişilik hücresinde daldığı derin düşünceler, kara ayaklanmasına katılışı, Sigida ve onun kız arkadaşlarıyla birlikte zehir içtikten sonra bir mucize sonucu kurtulan yaşamı, Davidovskaya ile sohbetleri, Ivushkin'le dostluğu ve bir kutup yıldızı gibi ona yol gösteren kitaplar, Anna'yı doğruca Marx ve Engels'in öğretisine götürmüştü. Vera Zasulic, ona yaşamın içindeki sorulara yanıt bulmasını öğütlerken haklıydı. Anna bazı akşamlar yürüyüşe çıkıyordu. Habrovsk yüksek ve dik bir kayalığın üzerine kuruluydu. Onu çevreleyen iki nehir, Amur ve Usuri, deli gibi akıyordu. Ama bu kent yalnızca tek tip devlet binaları yüzünden değil, buraya çoğunlukla askerleri yerleştirdiklerinden kocaman bir kışlayı andırıyordu. Kabartmalarla bezeli, abartılı biçimde süslenmiş konaklardan biri, vodka fabrikalarının yöneticisi Yemelyanov'a aitti. Yemelyanov bir zamanlar karada erkek kürek mahkumlarının bulunduğu hapishanedeyken ve orada cesur bir isyancı ve çarı öldürmeye teşebbüs edenlerden biri olarak tanınırken Anna onunla mektuplaşmıştı. Ama insanların düşünceleri değişebiliyor. Tüm Uzak Doğu vodka işletmelerinin sahibi, kara bölüşümün eski üyesi Piankov gibi Yemelyanov da pişman olduğunu söyleyerek suçunu itiraf etmiş ve yalnızca affedilmekle kalmamış, valinin ve Petersburg yönetiminin güvenini de kazanmıştı. Yerli halka vodka verip karşılığında kürk alıyor ve böylece birlikte zenginleşiyorlardı. Şanlı geçmişlerine ihanet eden devrimciler Habrovsk'ta akıllı, eğitimli, yararlı insanlar olarak kabul görüyordu. Anna bu zorunlu yalnızlığı sırasında Piankov ve ona benzer insanlar üzerine uzun uzun düşündü. Devrim öyle güçlü bir kasırgadır ki toprağı altüst eder, kayaların sağlamlığını sınar. Bir taş parçası ya da bir yaprak göz açıp kapayıncaya kadar bulutların içinde bulur kendini, sonra sonsuza dek kaybolmak üzere yeryüzüne düşer yeniden. Büyülü bir devinimdir bu. Düşler herkes için gerçeğe dönüşmez. Çoğu yaşamı boyunca kılını kıpırdatmadan düş kurar. Bazıları ateşin üstünden atlayıp parmaklarının uçlarını yakan çocuklar gibi parıldayan her şeyden korkar. Bazıları da mücadeleyi ünlü ve zengin olmak için seçer. Amaçlar farklı farklı olabilir ama ona giden yollar benzerdir. Haksızlık bazılarını gerçeğe, bazılarını da yalana iter. Karada fiziksel işkencenin verdiği utanç, hatta bunu düşünmek bile ölüme neden olabiliyordu. Fakat dayağı bir eğitim aracı olarak algılayan kırbaç düşkünleri de vardır. En iyilerse mücadelede çelikleşerek hiçbir şeyden korkmamayı öğrenenler, cehennemde melek olabilenlerdir. Anna'yı sınırdan geçirecekleri gün yaklaşıyordu.